Ve o hastalığı iyileştirmeye çalışırken bir yolculuk başladı.
Nasıl?
Elden ayaktan kesildim, felçli gibiydim.
Bilmiyorum, o kadar büyük bir karanlık yükseliyor ki içeride. Nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Ve
Neyi düşünüyorsam o an, felaket senaryosunu hayal ettiğim anda bir sonrası ekleniyor, bir sonrası ekleniyor. Eğer doktorlar beni iyileştirmiyorsa benim benden başka kimse kurtaramayacaktı dünyada.
Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Büşra Mavi Coşkun. 1993 yılında Sivas'ta doğan Büşra Mavi, Akdeniz Üniversitesi'nde turizm bölümünde okudu. 15 yaşından beri turizm sektöründe çalışan Büşra Mavi, ardından 6 yıl bir havayolu şirketinde kabin memurluğu yaptı. 21 yaşında kronik rahatsızlığı sebebiyle şifa yolculuğu başladı. Hastalığının yeniden yükseltmesiyle intern eşiğine gelen Büşra Mavi ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Heyecanlıyım biraz.
Evet, ben de heyecanlıyım. Biz Mavi ile Temmuz ayında katıldığım su terapisi eğitiminde tanıştık. Ben zaten onu çok severek takip ediyordum. Yazılarını çok ilham alarak okuyordum ve orada birlikte aynı eğitimde olmak ve hatta aynı odayı paylaşmak çok kıymetliydi. Ta o zamandan aslında konuşmuştuk ama onun yolculukları vardı. Hindistan'a gitti, şimdi Tayland'da. Ben de birazcık rahatsızlandım ancak toparlayabildim derken bugün şimdi burada sizlerin karşısındayız. Çok güzel bir yolculuk gerçekten de. Çok merak ettiğim şey var. Bir kısmını biliyorum ama bir kısmını da bilmiyorum. Eminim insanlar da çok merak ediyorlar bu yolculuğu. Çünkü yeni bir hayat kurmak, yeni bir hikaye yazmak çok zor geliyor insanlara ama bunun yapılabilir olduğunu gördükçe de hepimize bir güç geliyor. Bu anlamda senin hikayen de o gücü uyandıracak, o ateşi yakacak bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Hikayeye giriş yapmadan önce yaptığın çalışmalarla başlayalım istiyorum. Hani neler yapıyorsun? Nasıl teknikler uyguluyorsun? Bir sürü buluşmalar yapıyorsun. Kabile buluşmaların var, birebir seansların var. Oralarda neler yapıyorsun? Onlardan biraz bahseder misin?
Aslında bu yolculuğa çıktığımdan beri kendi üzerime en çok yaptığım çalışmalar gölge çalışmaları oldu. Ve dişil enerji üzerine çalışmalar. O yüzden şu an sunduğum çalışmalar da genelde büyük oranda gölge çalışmaları ve dişil enerji çalışmaları oluyor. Çember çalışmaları ve kozmik enerji üzerine çalışmalar oluyor. Psikoloji eğitimlerim de var aslında. Oradan da giriyoruz. Ve ben ilk başladığımda işte rehberliğe olsun, bu grup buluşmalarına olsun daha çok böyle zihinsel alandan, psikolojik olarak, eğitimsel olarak bir şeyler vermeye başlamıştık. Ama sonra orada artık o akışa, o havuza girdikten sonra daha yin, daha meditatif, daha enerjetik bir alana geçmeye başladık. Ve oradan aldığımız verim, oradan aldığımız şifa çok daha güzel, şifalı, derin akmaya başladı. Ben de bu yolculukta keşfettim yani. Böyle yine erilden, o zihinden böyle dişile geçti. Bir yolculuk. Şu anda da yoğunluklu olarak aslında birebir seanslarda da grup çalışmalarında da gölge çalışması ve Ay Işık kabilemiz var. Bir online komünitemiz var. O komünitede daha çok dişil enerji üzerine çalışıyoruz.
O komüniteden biraz bahseder misin? Nasıl oluştu? Nasıl ilerliyor şimdi? İsteyen herkes dışarıdan katılabiliyor mu yoksa kapalı bir grup mu oldu bu?
Ay Işık kabilesi kapalı bir grup. Yani bir gölge çalışmasından geçen kız kardeşler katılabiliyor. Ay perileri diyorum ben Ay Işık kabilesi kızlarına. Evet, orası şöyle gelişti aslında Didem. Ben dünyayı gezerken artık son zamanlarda ilk Hawaii'ye gittiğimde kendimi bir anda bir komünite içinde buldum. Ve o komünitede inanılmaz real bir komünitede inanılmaz dönüşümler yaşadım ve inanılmaz ilhamlar aldım. Ve böyle bir komünitenin içinde yaşamak istedim. Türkiye'ye döndüm, böyle bir şey yok. Sonra Meksika'ya gittim, başka bir komünitede yer aldım. Orada başka şeyler öğrendim. Gittim işte başka yerde, başka komünitede derken ya ben istiyorum ki bir komünitem olsun ama sürekli seyahat halindeyim. Türkiye'de böyle bir alan bulamıyorum. San Francisco'da böyle vahiy gibi indi bu bana. 40 gün challenge'la. Bu 40 gün challenge çemberleriyle birlikte. Önce hep bir arada olacağımız ve gölge çalışma. Çünkü birebir seanslarda ben gölge çalışması ödevleri veriyorum. Kişiler tek başına yapmakta zorlanıyor. Böyle başladı. Zorlanıyor ve yarıda bırakıyor. Çünkü gölge çalışması çok kolay değil, zor. Nasıl yapacağız bunu derken bana böyle şey geldi. Grup halinde gölge çalışması, çember halinde gölge çalışması. Tamam dedim, o zaman çember açacağız. Zaten ilk çembere çat diye 100 kişi doldu. Ve orada o kişiler ayrılmak istemediler. Yani o kadar çok sevdiler ki o kabul alanını, o yargısız alanı, o destek, koşulsuz sevgi, anlayış. Ay Işık kabilesi de ihtiyaçtan doğdu yani. Tamam, o zaman hep birlikte olalım. Hep birlikte kalalım. O zaman tamam, ben de bütün dünyanın her yerine götürebilirim kabilemi. Çünkü benimle birlikte benim İnternet erişimine ulaştığım her yerde bu kabileyi de yanımda getirebileceğim. Ve dünyadaki bu gittiğim komünitelerde öğrendiğim şeyleri online'a taşıdım. Yani oradaki çemberleri, oradaki içerikleri taşınabilecek olanları tabii ki online'a taşıdım. Böylece inanılmaz şifalı bir alan olmuş oldu. Ama dediğim gibi önce 40 gün challenge ya da bireysel seanslar ya 40 gün bir kendi gölgesiyle tanışması gerekiyor. Orayı duru, aranık bir alan olarak tutmak istiyorum. Ve rahim bölgesini sembolize ediyor. Dişil enerji, yaratıcılık, bolluk, bereket. Yani inanılmaz bir portal. O yüzden oranın kapısı açık olmasın. Orası kendi üzerinde en azından kendi şeytanlarıyla biraz tanışmış, kendi gölgesinden birazcık haberi olan kadınlarla, perilerle de olsun istiyoruz. O yüzden de birazcık kapalı tutuyoruz. Ama tamamen kapalı değil. Gelmek isteyenler elbette 40 gün challenge sonrasında katılabilir.
Ne yapıyorsun peki bu çalışmalarda? Yani nasıl çalıştırıyorsun gölgeyi? İçeriğinden biraz bahseder misin?
Bunun içeriği o kadar yoğun ki aslında. Şöyle, ya hayatta bir şeyler yapmak istiyoruz, bir şeyler başarmak istiyoruz ama olmuyor ya hani. Ya biliyoruz, bir vizyonumuz var ve yapıyor insanlar. Ya ben neden yapamıyorum arkadaş? Bir şey beni geriye çekiyor. Bir türlü adım atamıyorum. Hep bunları duyuyoruz ya, bende de aynı şekilde. Ya çok istiyorum, kalbim kanatlanıyor. Evet, ben de yapabilirim ama bir şey böyle çat diye beni aşağı çekiyor. Aslında o 0-6 yaş arasından bilinçaltımıza kodlanan bu karanlık duygular, değersizlik, yetersizlik, suçluluk, utanç, acı, keder, ya bir sürü karanlık duygu. Bunlar bizi geriye çekiyor. Yetersizlik ve değersizlik en güçlü olanları aslında ve suçluluk duygusu. Başarısız olmaktan korkma, suçluluktan geliyor zaten. Bunları görüp ya bu duygularla çalışmak için ruhsal, bedensel, zihinsel çalışmalar yapıyoruz. Yani ruh, beden, zihin birliğini getirip, çünkü artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Matrix'te ruh yok yani, hani ruh nerede Allah bilir. Zihin bir şekilde bizi yaşamda tutmaya çalışıyor. Bedensel farkındalık zaten sıfır. Bunların üçü birbirinden ayrı takıldığı zaman mümkün değil istediğimiz hayatta bir şey yapabilmemiz. O yüzden bu üçlüyü bir araya getirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz yani. Birazcık ayrıntılı bir konu.
Peki bu buluşmaları sen ayda bir mi düzenliyorsun? Sıklığı nasıl?
40 gün challenge'lar 40 gün sürüyor. Ve aslında 3 40 gün challenge yaptım ve bitti artık. Bundan sonra başka çalışmalar yapacağım derken Hindistan'da tekrar geldi bana. Vahiy gibi yine. Meditasyon yapıyorum, çat diye böyle geliyor. Devam edecek. Yani belki ben ileride ben mentorluk yapamasam bile birebir bu çalışmalar devam edecek. O çalışmaların içinden geçenler mentor olmaya başlayacak. Ayşe kabilesinde gibi. Ve ilk 3 challenge art arda oldu. İşte biri bitti, diğeri başladı. Biri bitti, diğeri başladı. Biri bitti, diğeri başladı. Şimdi büyük ihtimal bundan sonraki de belki arada bir hafta falan olur. Bu da 1,5 ayda bire denk geliyor. Ama şimdi söz vermeyeyim. Gelen vahiyler değişiyor sürekli.
Güncelleme.
Güncelleme. O yüzden bir de dişil enerji çalışıyoruz ya, kabilede de öyle. Tamam artık şunu yapacağız diyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki olmuyor. Akış değişiyor. Şu an dünya kova çağındayız. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Yani bir şey söz vermek, tutunmak diye bir şey kalmadı artık. Değişimin içindeyiz, sürekli değişiyoruz. Elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadarını yapmaya çalışıyoruz.
Peki bu yola nasıl çıktın sen?
Bir hastalık sonrası çıktım.
Neydi o
21
hastalık?
yaşında.
Herkes çok merak ediyor o hastalık.
Evet. Hastalığın adı çok merak ediliyor gerçekten. Rheumatoid artrit, iltihaplı romatizma diye geçiyor. Aslında 45 plus kadınlarda çıkan bir hastalık normalde. Tabii o zaman öyleydi. Şimdi yaşı 16'ya 18'e falan düştü bu hastalığın. Otoimmün hastalıklar şu anda zaten gani gani her yerde. Öyle bir hastalıktı. Ve o hastalığı iyileştirmeye çalışırken bir yolculuk başladı.
Nasıl başladı ama? Yani o yolculukla beraber orada bir sonuçta tedavi sürecin başladı ama o tedavi süreci sende bir şeyler uyandırmaya başladı.
Evet. Benim anneannemde de var aynı rahatsızlık ve ben çocukluğum boyunca onu gözlemleyerek geçirdim. Yani onu görerek geçirdim çocukluğumu. O yüzden kendi kronik hastalığı olanlar bir çocukluğuna bir dönsün, o zamanlarda böyle bir çevre var mıydı etraflarında bu hastalığı influence edebilecek? Anneannem de görmüştüm ve onu hep iyileştirme, çocukken hep ağlardım anneannem iyileşsin, anneannem iyileşsin diye. Bir şekilde kendi üzerimize de alıyoruz hastalıkları enerjetik boyutta. Onu da burada söylemekte fayda var. Elden ayaktan kesildim. Felçli gibiydim. Bütün eklemlerimi, hani bedenimde ne kadar eklem varsa, ki inanın eklem olduğunu bilmediğiniz yerlerde bile gerçekten eklemler varmış. O hepsini hissederek yaşadım ve hareket kabiliyetimi yitirdim. İşte çünkü eklemlerde şişlik oluyor, iltihap oluyor ve o yüzden yürüyemiyorsun ya da işte hareket edemiyorsun. Başımı kaldıramıyordum. Kendi yemeğimi yemiyordum. Duş alamıyordum. Yani annem, kardeşim bana destek olmuştu. Okulu bırakıp işte İstanbul'a gitmek zorunda kaldım vesaire derken herkes çıldırdı tabii ailede. Annem, kardeşim, herkes şok. Çünkü bir tane örnek var. Anneannem ve 20 yıldır ilaç kullanıyor, iyileşemiyor ve sürekli ataklar geçiriyor. Tek örnek olunca benim de dediler ki bu kızın hayatı bitti yani. Ve aşırı bir şeyle karşılaştım. İşte öbür odaya gidip ağlıyorlar, geri geliyorlar, bana yemek yediriyorlar, görüyorum falan. Ama içten içe bir şey var içimde. Ya bu bana, bende kalmayacak ki. Ya bende kalmayacak bu. Bir şekilde içimden bir ses şunu diyordu. Geçecek, aydınlıkta kal. Böyle bir ses var. Bu sesi duydum ve ona tutunmaya and içtim gibi bir şey oldu. Yol boyunca çok tökezledim, düştüm, kalktım. Ama bir şekilde o ışığa tutunmayı başardım. Nerede uyandım tedavi sürecinde? Bana ilaç verirlerken anneannemin işte 20 yıldır kullandığı ilacı yani. 20 yıldır hasta olan anneannemin kullandığı ilacı bana verdi doktor. Ve ben o zaman bir şok yaşadım. Mantığım almadı. İyileşecek çünkü bu. Yani ben neden bir anda o kategoriye girdim ki? Ve bir rapor imzaladılar bana. Raporda şu yazıyor. Kanser olma ihtimalinde kanser olursam ilaç şirketine raporlamayacağım. O benim en net şok anlarımdan biridir. Dedim ki bu ilaç zehir. Yani bu ilaç şifa değil. Bu beni iyileştirmeyecek. 21 yaşındayım. Hiçbir şey bilmiyorum. Etrafımda hiç kimse yok şifaya dair. Ve kimse beni dinlemiyor. Duyulmuyorum. Ne doktorlar da ne diyorum ki bu ilaçta bir şey var. Ben almak istemiyorum bunu. Yok. Tek çare bu. Anneme babama söylüyorum. Yani bu ilaçta yanlışlık var. Yok. Doktor öyle söyledi, alman lazım. O ilacı, ya şöyle başladı yolculuk. Ben bu ilacı nasıl bırakabilirim? Bu ilaç beni daha kötü edecek. O yüzden bir olay yaşadım. Akdeniz Üniversitesi'nde işte öğrenciydim o zamanlar. İstanbul'a gelmiştim ailemin yanına hasta olduğum için. O zaman şöyle bir şey oldu. Vizelere tekrar gitmem gerekiyordu. Kız kardeşim bana desteğe geldi. Yürüyemiyordum çünkü ben. Topallayarak yürüyorum. İşte sağ dizimde ciddi bir şişlik var. Neyse ama patlayacağım yani. Hani iyileşemiyorum ve iyi hissetmiyorum. O zamanlar da sırt çantasıyla gezmeye başlamıştım. Yani interyalı yapmışım vesaire. Özgürlüğün tadını almışım. O dört duvarda kalamadım. Sonra kız kardeşim ben üniversite geldik. Derslere falan sanki erken dedim ki ya ben bir yola çıkalım. Bir yere gidelim. Tolga diye bir arkadaşım. Hadi bir yere gidelim. Nereye gidelim? İşte otostopla Saklıkent'e gidelim. Kardeşim hayır olmaz falan filan diyor. Yok dedim gidelim bak her şey çok güzel olacak. Otostopla başladık biz Saklıkent'e. 3 saat falan sürdü. Saklıkent'e bir gittik. Bir baktım dizimin şişi inmiş. Tamamen. Yürüyebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes şok oldu. Çünkü yani şahitlerim var. 2-3 saat içinde oldu bunun. O çünkü o neşe alanındayım. Geri döndük dizim tekrar şişti. Eve dönünce dizim tekrar şişti. Orada şunu fark ettim. Ben özgür hissettiğim zaman, hayatın akışında hissettiğim zaman bunlar bende kalmıyor. Ne zaman duruyorum o zaman bir şeyler üstüme gelmeye başlıyor. Ondan sonra yolculuklara başladım. Bunu da kanıt olarak kullandım. Ailemi de bu şekilde ikna ettim. Çünkü ailem benim bu kadar böyle özgür ruhlu olmamı istemiyorlardı. Başladım dolaşmaya. Kırgızistan'a, Kazakistan'a otostopla gezdim. Kazakistan'da bir tane kadınla tanıştım. Şaman, o benim ilk rehberimdi. Yani kendi ataları şaman olan ve Reiki üzerine bayağı ciddi çalışmalar yapan bir kadındı. Yani normalde bu şifa çalışmaları işte zihin, beden, ruh vesaire diye gider. Bendeki ruhtan başladı. Yani kozmik enerjilerle başladı benim şifa çalışmaları. Kozmik enerjiler alarak ve fark ettim ki yani ilacı bırakabiliyorum o kadınla olan iletişimimle. Ve orada artık yavaş yavaş bilinçaltı, babaya öfke, bastırılmışlık, duygular bunlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ve bunların şeyini anlamaya başladım yavaş yavaş. Ondan sonra işte bu kozmik enerji çalışmaları başladı. Onun üzerine ben bıraktım. Bıraktım ilaçları bir an önce ve iyiyim. Tabii arada şişlikler vesaire oluyor ama çok iyiyim diyorum artık. İlacı bıraktım ama bakın nasıl iyiyim. Çünkü mutluyum, çünkü akıştayım, çünkü şöyleyim. Ama bastırıyorum duyguları. Stresten kaçıyorum. Yani hiçbir şekilde strese ulaşmasına izin vermiyorum benim. Narsizm çıktı. Kimse beni üzmesin diye ben çat çat çat insanları kırmaya, üzmeye, kendimi korumak için başladım. Orada bir gölge büyümesi. Bayağı bir oldu bunlar. Ve 2018'e kadar ben düşe kalka böyle gittim ilaç kullanmadan. Ve herkese de şey derim, bakın ilaç kullanmıyorum. Aileme çünkü bir ispat var yani. Bu ilaçlar iyi gelmiyor ispatlamak için. Sonra 2017'de ben bu şirkete girdim kabin memuru olarak ve hikaye buradan sonra gerçekten çok değişiyor. Çalışmaya başladıktan sonra dedim ki 6 ay sonra ben 2 yıl çalışırım kaçarım. 2 yıl çalışırım para biriktiririm dünya turuna çıkarım. Bırakırım çünkü hiç hayatım boyunca 1 yıl çalışmadım hiç. Yani mümkün değil. Yani insanlar nasıl her gün aynı işi yapıyor hala algılayamıyorum gerçekten. Ondan sonra dedim ki... Dedim ki tamam ben işte hem de gezerim, kaçarım, gezerim. Sonra bir baktım şirket uzun süreler izin veriyormuş. Tamam ben 3 ay izin alayım o zaman Güney Amerika'ya gideyim. Çünkü arkadaşım Güney Amerika'ya geziyor sırada dedi ki Büşra burada ayahuasca diye bir ilaç var. Bitkisel bir ilaç. Bilmiyorum bunları konuşabiliyor muyuz
buradan? Evet evet konuşuyoruz rahat.
Okey çünkü her alan açık değil buna. Bir ilaç var ve hastalıklara iyi geliyor dedi. Dedim ki tamam ben Güney Amerika'ya gidiyorum. 3 ay gezeceğim nereye gideceğim belli değildi. Güney Amerika'ya gidiyorum.
Bu arada bir şey söyleyeceğim pardon. Bu 3 ay ücretsiz mi alıyorsun yoksa?
Evet.
Hı, tamam, okey.
Ücretsiz. Ben geliyorum dedi. Geliyorum yani. Hiç kimse beni tutamaz. Zaten buradan oraya yani 80 dolara mı 90 dolara mı ne uçuyorum. Daha az hatta yani. O kadar ucuz ki o eskiden daha biletler. Bu 2017'de bizim için. Kabin memurlar için. Tamam dedim geliyorum. Bir iki bir şey izleyeyim dedim YouTube'dan. Korkuttu beni Ayahuasca'ya karşı. Ama kalbimden bir şey diyor ki güven yani. Sanki bir yerden tanıyorum o ilacın ruhunu. Ve hiçbir de fikrim yok yani ne olduğuna dair. Ben gittim Güney Amerika'ya. Başladım Kolombiya'dan. Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili, Brezilya. 3 ay bir tur yaptım kendi kendime. Tek başıma sırt çantasıyla. Ama orada işte 1. ay Peru'da arkadaşlarla buluştuk. Türkiye'den arkadaşlarımla. Ve ikisiyle başladık bu ayahuasca yolculuğuna. Öldüm. Bir geri geldim. 3 seremoni yaptık. Yani bir gün seremoni, bir gün dinlenme biçimi şeklinde. Beden. İlk seremoni beden için, bedeni temizliyor. İkinci seremoni zihin için, üçüncü seremoni ruh için. Bu üçlemi tamamlayan. Ve ikinci seremonide babamı gördüm. Bir anda babamın çocukluğuna gittim. Evrensel boyutta zaman mekan kavramı yok. O yüzden zaman içinde ayahuasca'da çok seyahat ediliyor. Ve ben de sadece şifa niyetiyle aldım. Nereye gideceğimi bilmiyorduk gerçekten. Ve bir anda kendimi bir köyde buldum. Babamın köyü. Duvarın dibinde bir tane çocuk 3 yaşında. Babam ve bana bakıyor. İnanılmaz korkmuş vaziyette yani bir yandan da. Ve onu sevmeye çalışıyorum. Babam olduğunu görüyorum ve sevmeye çalışıyorum. Gel diyorum. Çünkü bu halimleyim ben. Gel diyorum. Gelmiyor, gel. İnanılmaz bir idrak geldi oradan. Hiçbir şekilde sevgi görmediğini ve hiçbir şekilde çocukluğu boyunca sevilmediğini gördüm. Ve sevgiye neden uzak olduğunu anladım. Ve o yüzden bana bunu sağlayamadığını anladım. Ve eril enerjinin o yarısının bende bu hastalıklar aracılığıyla çıktı. Çünkü bir kişinin eril enerjisi gerçekten güçlü bir şekilde çalışmıyorsa kendini hastalıklara karşı koruyamaz. Ve bir anda bu idrak geldi. Ben zaten al yani şelale. Sonra anne geldi. Bütün çalışma boyunca aileyle çalıştı ilaç. Yani bana bir anda bebek oldum ve annemin bana uzandığını ve o koşulsuz sevgi %100 hissettim. Koşulsuz sevgi yıkadı ve iyileştirdi. Üstüne kardeşlerim geldi falan derken yani ayahuasca gerçekten bana o şifayı verdi ve ben döner dönmez dedim ki tamam ben babamla olan iletişimimi düzeltecek yolu buldum. O adam sevmiyor yani sevemiyor çünkü kalbi kapalı çünkü hiç almamış ve kendini korumak için kapatmış. Ondan sonra sebepsiz yere sarılmalar. Kitapta da seni seviyorum baba diye yazdım bunu bir bölümde. Çok böyle en çok dokunan, yüzlerce insana dokunan, herkesin hüngür şakır ağlayıp yani inanılmaz bir havuzda hepimizi birleştirdi o bölüm gerçekten. Bu hikayeyi anlattığım bölüm. Daha ayrıntılı tabii. Ondan sonra o artık biraz eril enerji şifaları vesaire başladım. Sonra geldim Türkiye'ye ve hastalığı tekrar yükseltti. Çünkü Türkiye'ye döner dönmez bir shift olmuş çünkü benim enerjetik bedenimde. Artık eski hayatıma geri dönemem aslında. Ama korkular yüzünden geri dönmek zorundayım. O zaman ne oluyor? Beden hasta oluyor. Çünkü ayrılık var yani. İsteğinle, istediğin şeyle olduğun dünya farklı. Hastalıklar çıkıyor. Gripler bilmem neler. Bu defa doktorlar antibiyotik üstüne antibiyotik dayadı. Tabii o zaman antibiyotiklerin ne kadar zararlı olduğunu da bilmiyorum. 3 kutu ben 1 miligramlık bitir. Üstüne üstüne hastalıklar çıkmaya başladı. Ve niyetim de şuydu tamam artık ben bu hayattan uzaklaşmam gerekiyorsa bu son. Alayım Amerika vizesi aldım. İşte bir şeyler aldım. İşte kendi evime çıktım. Aile düzeninden ayrılmak için. Ya bir şeyleri değiştirmek için elinden gelenin en iyisini yaptım ve o kadar çok bedenime yüklendim ki okulu bitirdim ki özgürleşeyim. Sürücü belgesi aldım ki özgürleşeyim. Bir an önce kopartayım kendimi gideyim. Ama tabii bütün bunları yaparken ayda 100 saat uçuyorum bir yandan. Bir yandan ev taşıyorum falan. Bir de toksik bir ilişki. Bir arada hepsi bir anda patladı. Bir anda değil aslında yavaş yavaş o şeyler kendini hissettiriyor, ağrılar hissettiriyor. Ağrı kesici alıyorum. Duygular çıkıyor. Alkol alıyorum. Duymayayım yeter ki. Çünkü ben nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. O kadar büyük bir karanlık yükseliyor ki içeride. Nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Ve yardım da istemiyorum. Çünkü yardım alamayacağıma inanmışım çocukken. Yardım istersem yardım alamam. Yardım etmez kimse bana. Buna inanırsanız olmaz zaten. Yardım alamayız yani. Ki alamadım da. Ve kendim bile aslında majör bir depresyonda olduğumun farkında değildim. O dönemde tekrar bir doktora gittim. Kendi kendimi halletmeye çalışıyorum aileme söylemeden. Çünkü bana diyecekler ki ilaç almıyorsun. O yüzden oluyor. Suçluluk duygusu var içeride. Biliyorum içten içe ilaç almadığım için oluyor. Kendimi suçluyorum. Ama hiç almak istemiyorum. O konflikt içindeyim. Bir doktora gittim. Bana baktı böyle. Dedi ki kan sonuçlarına bakıp. Sen çocuk sahibi olmak istiyor musun dedi. İstiyorum dedim. O zaman bir an önce yapsan iyi olur. Yoksa senin çocuk bakacak halin kalmayacak birkaç seneye dedi. Bam diye böyle vurdu bana bu. Ve bir anda ruhum böyle kaçtı ve gitti. Çıktım oradan teşekkür ettim. Ve eve doğru yürürken böyle içten şöyle bir ses geldi. Ya, ne anlamı var artık yaşamın? Çünkü ben yengeç burcuyum ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu benim için bir şey. Buna bağlı değilim. Eğer bir vahiy gelirse bir gün ve bu hayatta senin çocuk sahibi olmaman gerekiyor derse buna da okeyim. Tutunmuyorum ama böyle bir isteğim var. Onu söyleyince doktor, otorite ya doktor bizim bilinçimizde. Bir anda hayattaki bütün renkler soldu ve içimden işte ne anlam var artık yaşam anlam. Düşündüm şöyle, ya dünyayı gezdim, yapmadığım şey kalmadı, o çılgınlıklar, doruklarda yaşadım. Tamam ya, demek ki bu kadarmış yani. Bundan sonra bu şekilde yaşamanın ne anlamı var ki? Ne için yaşayacağım ki? Öyle bir hayatla o pamuk ipliğine bir bağlılık kaldı. Bir şey kaldı yani onun kopması için. O dönemde ikiz kardeşim hissetmiş gibi Antalya'ya geldi beni ziyarete. Ve tabii ona da hiçbir şey söylemiyorum. Sabah kalkıyorum, gözümü açtığım gibi iki tane majezlik direkt. Yarım saat sonra ancak bedenimi hareket ettirebiliyorum ağrı kesildikten sonra. Ondan sonra bir yerlere gidebiliyorum, işime gidebiliyorum gibi. Sonra o beni zorla hastaneye götürdü, fark edip. Ve hastaneye gittiğimizde doktor baktı. Dedi ki yani 7-8 tane tanı var. Öyle hastalıklar çıktı ki tetik parmak değil. Adını bilmediğim hastalıklar çıktı yani işte. Bağışıklık sistemine etki ettiği için hastalık. Ya dedi, ben sana şu ilacı versem bu öldürecek. Öbür ilacı versem öbürünü tetikleyecek. Yani ben sana şu an bu ilacı versem ki senin ihtiyacın olan ilaç bu, ama sen ölebilirsin dedi bana. Kardeşim de yanımda. Ama yani şu an beni burada dinleyen o depresyon, belki sen de deneyimlemişsindir o majör depresyonu. O zamanlar ben depresyon olduğumu bilmiyordum. Zaten fark etmiyorsun. Bir kuyunun dibindesin. Söyledi. Duydum. Ama hiçbir şey, hiçbir şey ya. Tamam. Ya ben zaten yaşamıyorum ki. Yani ne ki, ne olacak ki? Hiçbir tepkim yok. Okey. Kardeşim çıktı odadan. İşte bir sonuçlar monster alınacak. Mesela ben aşağı indim, gayet güzel yürüyorum vesaire derken kardeşim kaybetti kendini. Ve bir anda diz çöküp ağlamaya başladı. Yeter artık. Yeter artık, gel. Geri dön, sensiz devam edemiyorum diye ağlamaya başladı. Gözlerimin içine baktı böyle. Ve onun gözlerinin içinde bir kıvılcım gördüm. O kıvılcım bana yaşamı hatırlattı ve bana bu dünyada kalmam gerektiğini çok derinlerde bir yerden hatırlattı gerçekten. Bir anda kendime geldi. Sanki ruhum böyle çok uzaktaydı. Ve bir anda Esra'nın bakışlarından gelen bir çiğ, o ateş, o ruhu sanki şöyle bir geriye döndürdü. Bir şey oldu orada. Hani gidiyor çünkü. Bir şey oldu dedi. Ve ilk defa bir adım attı. Sonra fark ettim ki ya bu dünyada ben tek değilim ki. Benim kardeşim var, benim ailem var. Ona üzmeyeyim, ona üzmeyeyim, geri döneyim. Bunları anlatmak çok kolay değil açıkçası. Çünkü o zamanlar da aynaya bakıp kendime söz veriyorum. Ve hep hani şöyle şu anların hayalini kuruyorum. Evet, bir gün bunlar insanlara yardım edecek. İstanbul'a döndük kardeşimle beraber. Başka bir doktor var. O doktorla toparlayacağız gibi. Geri dönüyorum ama doktorlar bir şekilde çare bulamıyor. Yine bakıma muhtacım, hareket edemiyorum. İşten böyle bir ay ücretsiz izin aldım, geri döndüm. Ve o an var ya hani sıfır noktasına tekrar döndüm. O kadar çalıştım, çabaladım. 2015'te, 2018'de işte 3-3,5 yıl. Her günüm şifa aramakla geçti ve bir sürü şey yaptım ama döndüğüm nokta aynı nokta. Gittiğim doktor, bana o ilacı veren doktor, aldığım ilaç aynı ilaç. O bende öyle bir hayal kırıklığı yarattı ki, kendimi hayal kırıklığına uğrattım yani. Başaramadım. Ondan sonra odadayım, sabaha kadar düşünüyorum. Sürekli düşünüyorum. Nasıl? Doktor bana çare bulamıyor ki yani. Ben nasıl iyileştireceğim bunu? Annem geliyor, anneme anlatıyorum. Kadın korkuyor benim düşüncelerimden, kaçıyor odadan. Yani bana sadece yemek veriyor, su veriyor ve nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Öyle bir karanlık var ki ışık yok ortamda, ışık yok. Bir gün yine sabaha kadar düşündüğümde bir an bir aydınlanma geldi bana. Şunu fark ettim, ben ne düşünüyorsam o an, felaket senaryosunu hayal ettiğim anda bir sonrası ekleniyor. Bir sonrası ekleniyor. Bir sonrası ekleniyor. Sonu gelmeyen, kendini yiyen bir yılan. Benim hayal gücüm ne kadar güçlüyse bu senaryolar da o kadar güçlü olacak ve o kadar sürekli olacak. Ben bungee jumping yapmıştım Ekvador'da ve o zaman zihnimi susturmayı öğrenmiştim. Zihin böyle bla bla bla bla konuşurken sus deyip atlamıştım. Ve o an mesela orada öğrendiğim şeyi yaptım. Sus dedim. Eğer doktorlar beni iyileştirmiyorsa beni benden başka kimse kurtaramayacak bu dünyada. Sus. Bana yardım etmiyorsun. Ben 2 hafta içinde tekrar yürümeye başlayacağım. Bir ay içinde işimin başına döneceğim dedim. Bir anda söz verdim kendime. Bir şey yükseldi içeriden. O gün bir hani bir şey indi içime ya sanki. Ve ben buna karar verdiğim anda çok kararlı bir şekilde, şüphesiz bir şekilde bu kararı verdiğim anda bir anda zihnim çözüm önerileri sunmaya başladı. Buna böyle detoks çıktı böyle. Başladım sabaha kadar detoks programlarını araştırdım. Bir de bir tane diyetisyene bakıyorum, diğerine bakıyorum derken kendi hastalıklarımı, o gün o zaman çıkan kendi hastalıklarımı hepsine uygun sabaha kadar uğraştım, bir detoks programını kendime oluşturdum. Sabah uyandım, anne dedim aktara gidiyorum. Tamam kızım dedi. Aldık birlikte anneni, aktara doldurdum. Bir tane detoks çorbası. İşte günlerce onu iç. Günlerce kustum. Sürekli bir kusma hali, sürekli bir tuvalete çıkma hali, sürekli ağlama nöbetleri. Dışarı ile iletişimimi kestim zaten. İşte yazıyorum. Her gün yazıyorum. Müzik dinliyorum. Mandala boyuyorum. Kendimi kapattım bir kelebeğin kozasındaymış gibi. Ve kendimi zorlamaya başladım. Yani orada işte aman ya dizim ağrıyor, yürümeyeyim değil. Hayır ya.
Çıkacağım, aşağıda park var. Her gün bir tur yürüyeceğim. Bir gün bir tur yürüdüm. İkinci gün ikinci tur attım. Üçüncü gün üçüncü tura yükseldim. Derken 2 hafta içinde dizim iyileşti. Yürümeye başladım. Bir ay sonra da işimin başına dönmüş. Orada bir kendi zihnimin gücünü fark ettim. Üstüne bedenin de önemli oluyor. O zamana kadar hep ruhsal çalışmalar yapmıştım. Burada artık sahneye bedensel çalışmalar giriyor. Ve bir şekilde üzerine 1-2 ay sonra da kendimi Tayland'da buldum. Burada tam olarak şu an olduğum yere geldim. Bir şekilde hayat beni buraya getirdi ve burada dedim ki bir hafta boyunca bir inzivaya çekileceğim kendi kendime. Sadece yoga meditasyon yapacağım. Kimseye tanışmayacağım. Kimseyi istemiyorum ya. Sıfırsa sıfır kendi kendime olacağım. Ve o zaman bir tane bungalova geldim. Ve bir tane adam, ya bir aura hissettim. Bak, yürüyorum, bir aura çarptı beni. Geri döndüm. Geri geri yürüdüm. Baktım nereden geliyor bu enerji diye. Bir adam yoga yapıyor. Asyalı. Yemin ederim bedenim bir anda kendini kaybetti ve dizlerim üzerine çöktüm. Adam gitar çalıyor. Bitirdi, bana doğru döndü, baktı ve bana gözlerimiz birleşti anda benim gözlerimden yaşlar boşalmaya başladı. Anlamıyorum ne olduğunu. Kimsin ya sen? Kimsin sen? Bir anlattı hikayesini. Otoimmün bir hastalığını şifalandırmış kendi kendine. Ve günde 4 saat yoga yapıp, 4 saat meditasyon yapıp, yani günün 6 saat sadece pratikle geçen bir adam ve bana dedi ki vejetaryen diyetle kendimi iyileştirdim. Vejetaryen diyetle kendimi. O zamana kadar et yemek, yani et yemeden nasıl yaşanır? Ben Sivaslıyım yani. Kesin et yenmesi gerekiyor ki bir şekilde o şey, hiçbir zaman eti sevmedim ama hep zorlandım et yemeye ki çünkü sağlık için iyi. Böyle bir şey hayatımda ilk defa duyuyorum yani. O zamanlar yoktu böyle farkındalıklar etrafımda. O gün et yemeyi bıraktım. O gün bugündür et tüketmiyorum mesela. Bir hafta boyunca sadece o adamla görüştüm. Yoga, meditasyon, endi üçleme. Koreli, Amerika'da yaşamış büyümüş. Sadece onunla konuşuyorum. Sabah akşam bana evrensel bilgi akıtıyor. Bu arada onunla da iletişimi kaybettim. Yani ondan sonra Tayland'dan ayrıldıktan sonra bir anda telefon numarası gitti. Bir şey oldu. Nerede dünyada? Benim hayatımı değiştirdi. Kitabımın arkasında adı yazıyor. Ama benim iletişim yok. Kayboldu gitti. Ama hayatımı değiştirdi gerçekten o adam. Hayatımı değiştiren rehberlerden biri oldu. Onun bana yönlendirmeleri ve onun çalışmalarıyla birlikte bu defa gölge çalışmasında derinlere indik. Kendi 40 gün çalışmalarımızda da oluyor. İlk etapta genelde babaya öfke çıkar. Sonlara doğru anneye öfkeyi anlamaya. Çünkü annelerimiz çok fedakar ya, çok şey ya, hani anne çok sevgi göster, beni hep korudu şöyle. Asıl öfke işte anneye çıkıyor. Ve orada benim anneye olan öfke çıktı. Gölge çalışmasında yükseldiğini gösteriyor. Anne öfkesi bilmem ne derken ben Türkiye'ye döndüm. 9 ay vejetaryen üstüne başladım diyetleri araştırmaya. Diyetlerle bir anda vegan, aslında bütün süt ürünleri de zararlı yani bedene. Kesiyorum dedim. Murat Kınıkoğlu ile birlikte başladı. Kendisi de tanınan bilinen bir profesör doktor. Hastalarını sadece vegan beslenmeyle iyileştiriyor. Vegan yağsız beslenmeyle. Ona gittim. Dedim ki ben yapmak istiyorum bu işi. Girelim. Çünkü hala bilinçaltında şey var yani, vegan beslenme o doktor kontrolünde olmalı sadece falan gibi. Üstüne önce 6 ay glutensiz, şekersiz, vegan, yağsız beslendim. Sadece nefes alıyorum ve nefes veriyorum yani. Hayattan keyif aldığım bir şey kalmadı yani. Ama işte gölge çalışmasında bedeni temizlemek çok önemli. Çünkü yemek yemediğin zaman, istediğin şekeri yemediğin zaman, gluteni yemediğin zaman, et tüketmediğin zaman işte o bağırsaklardaki seni karanlık duygularla linkleyen o bakteriler ölmeye başlıyor. Ve o zaman asıl gölge çalışması, o zaman öfke vesaire çıkıyor. O zaman da bir ilişkin vardı. Yani hakkını helal etsin gerçekten. O dönemlerde çok duygu çıktı. Ve o sağ olsun benim o dönemimi destekledi, benle beraberdi hatta. O dönemde gölge çalışması, yani bedensel çalışmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum gölge çalışmasında. İradeyi geliştirmek şart. İrade eşittir eril enerji çünkü. Üstüne 6 ay, üstüne 1,5 yıl vegan, onun üzerine artık boşta çalıştırılan bulaşık makinesi gibi temizleniyor beden. O zaman da bedensel çalışmalar. Sonra geldik 2020'ye. Artık beden de temizlendi ve bu defa bende şey çıkmaya başladı. Yani ne yapacağım? Yola çıkamıyorum. Hala kaçılan duygular var. Korona sebebiyle yola çıkamıyorum. Ne yapacağım? Patlayacağım. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. O nasıl bir gölge çıkarttı? Yani inanılmaz bir gölge çıkarttı. İlk uzun süreli ilişkimde. Bu gölgenin nasıl başa çıkacağım? Satürn döngüsü başladı. Bilen vardır muhakkak. Satürn döngüsü Allah esirgesin. Gerçekten zor bir döngü yani.
Mavi.
Ve o döngüye de girince bir anda Allahu Ekber. Yani ben aslında kaçıyormuşum bir şeylerden de yolculuklara çıkarken. Onu da fark ediyorsun yani. Ne yapacağım derken bir anda kendimi yogaya başlamışken buldum. Çetin Çetin Taş beni yogaya tuttu. O zamana kadar yogada tutunamadım yani hiç kimseyle. Çetin Çetin Taş'ın o 40 gün toprak bilmem ne structure sistem beni tuttu.
Ve ben başladım çalışmaya. 6 ay durmaksızın her gün çalıştım. Ve elementler üzerine çalıştım. Fark ettim ki elementler şu an bizim yoga çalışmalarında en çok ya, hani yaptığımız birebir seanslarda en çok üzerine durduğum şey elementler aynı zamanda. Fark ettim çünkü. Su, hava, gani toprakla, ateş yoksa hiçbir ürün ortaya çıkmaz. Bunu idrak etmemi sağladı bu çalışmalar. Ve dedication, yani süreklilik, istikrar, düzen, disiplin. Kendime verdim. Başladım. Kolum kopsun dedim. Bırakmayacağım bu çalışmayı. Bırakmayacağım. Bitene kadar bırakmayacağım. Ve o adanmışlıkla birlikte başlarken de şunu söylüyorum. Potansiyelime adım atmaya niyet ediyorum. Yeter artık etrafıma dolaştım. Potansiyelime adım atacağım. Ve gölge çalışması bitti. Bu arada 28 yaşına girdim. Şöyle bir söz verdim kendime. Bu yıl boyunca, 28 yaşım boyunca doğum gününde şu sözü verdim kendime. Neyden korkuyorsam onu yapacağım. Neyden korkuyorsam. En çok korktuğum ne varsa önüme gelen atlayacağım üstüne. Ve o zamana korktuğum şeyleri yapmaya başladım gerçekten. İnanılmaz, inanılmaz kapılar açtı. Yani korktuğum şeylerin üzerine gitmek. Ve ben şey fark ettim. Tamam artık benim durmam gerekiyor. Toprak elementimi güçlendirmem gerekiyor. O zaman duracağım, kalacağım. Daha tam ben kalmaya karar verdim. Evren dedi ki yola çık. Yani o yola çık vahiy geldi bu defa. Yahu hani ne kalacaktık? Hani kalacaktım? Tam işimle barıştım. İstifa etmekten vazgeçtim. Tamam ulan. İşin güzelliklerini görmeye başladım. Yaşadığım şehrin güzelliklerini görmeye başladım. Tam kabul ettim. Bu defa tamam şimdi yola çık geldi. O zaman işte çünkü kabule geldim. Teslimiyete geldim ya. Teslim olduktan sonra bir şeyler değişiyor işte. Ve en çok korktuğun ülkeye gidecek. Çünkü bana yola çık diyor. O zaman en çok korktuğum ülke neresi? Amerika. Çünkü o zamana kadar hep az geçmiş ülkelerde dolaşıyorum. Çünkü param daha değerli ya oradan. Kendimi güvende hissediyorum. Ay burcu oğlak hep kontrolde olmak istiyorum yani. Nereye gidersem sudan çıkmış balığa dönerim. Amerika'ya gidersem çünkü dolar almış başına gitmiş yani. Ve param da yok. Ama gitmem, yola çıkacağım. Geldi bu. Ya her zaman, her zaman söylüyorum. Biz bir niyet ettiğimiz zaman hayat bize yolu açıyor. Ama o yola çıkmak yine bizim irademizle. Yani bu, o yol gelir, sana bir davet yollar, bir şey yapar. Ama sen ya ama işte param yok ki, ama işte şu yok ki, ama tek başıma yapamam ki dersen tamam. İstediğin kadar niyet et, hiçbir şey gerçekleşmez. Sana açılan yolda yürümen lazım. Tamam dedim, gidiyorum o zaman. Değil mi? 1500 dolar. Ve son maaşımı falan koydum yani. Ve aldım yine bir ücretsizim. Bu defa dedim ki 5 ay, 4-5 ay dönmeyeceğim bu parayla. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Kalmanın bir yolunu bulacağım yani. Challenge da challenge. Ve yola çıkarken de niyetim şu. Potansiyelime ulaşmayı niyet ediyorum. Artık potansiyelime adım atmayı niyet ediyorum. Ve ejderhalarla çok çalıştım. En çok çalıştığım hayvan ejderhalar. Ejderhalar çünkü 5. boyutta yaşar ve 5. densitede yaşar ve potansiyele ulaştırır kişiyi. En çok ejderhalarla çalışıyorum. Tamam dedim o zaman ben gidiyorum. Çıktım yola ama nasılım biliyor musun? Korkuyorum ya. Kaliforniya'ya gittim. En pahalı eyalet. Ondan sonra tabii bir yandan da iş arıyorum sürekli. İşte ne olursa orada zaten Türkler kaçak çalışabiliyor ya. Kesin öyle bir iş bulurum. Bir şekilde kendimi idare ettiririm. O sırada da yeni şeyler öğrendim. Bir şeyler yapalım. Eski kodlar çalışıyor yani. Yeni bir şey hayal edemiyorum. Eski kodlar çalışıyor. Sonra ya sürekli bir iş teklifi geliyor. Bir şey oluyor. Tam olacak. Son anda iptal oluyor. Tam olacak. Son anda iptal oluyor. Cebimde 200 dolar kaldı. Bir ay geçti. Hiçbir şey yok. Ve orada tekrar şu geldi. Ya her şey iptal oluyor. Benim geri mi dönmem gerekiyor? Ben başarısız mı oldum yine ya? Olmayacak mı? Ya denedim ya denedim. Elimden gelen en iyisini yaptım. Niye olmuyor? Kardeşimi aradım. Onunla dertleşeyim diye. Bana geri dön ya. Dedi. Niye kendini eziyet ediyorsun? Dedi. Niye yani bunu yapıyorsun? Geri dön. Ulan tekrar bir ateş yükseldi. Dönmüyorum lan dedim. Dönmüyorum ya. Ben burada kalmanın bir yolunu bulmalıyım. Bir şeyler değişmeli artık. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazen hayat bizim karşımıza bir yere gitmek istediğimizde engeller çıkarır. Ama o engeller iki tür engel var. Biri gerçekten olmaması gerekiyordur. Diğeri seni test ediyordur. Gerçekten kararlı mısın? Bu oydu. Gerçekten kararlı mısın? Ve pes etmedim. Onun üzerine sadece Instagram'dan tanıştığım bir çocuk beni havaya davet etti. Ben burada gönüllü çalışıyorum. Katılmak ister misin? 200 dolarım var cebimde. Geliyorum dedim. Geliyorum. Nerede kalacağım bile diye sormadım yemin ederim. Geliyorum dedim. Zaten uçak biletleri ve sıkıntı yok. Bütün hava yolları dünyanın çoğu, bütün neredeyse çoğu hava yoluna yani çok uyguna uçak bileti alabiliyorum. Aldım bileti, gittim. Hawaii'nin hava sahasına girdik. Bir anda bedenimde bir titreşim hissettim. Ve ağlamaya başladım. Yani ne oluyor anlamıyorum. İnanılmaz bir titreşim geçiyor. Vizyonlar bir şeyler oluyor. İndim. İndiğim gibi bambaşka bir state'e geldim. Yani cennet. Dünya üzerindeki cennet zaten. Bunu tartışmasın ama benle ayrı bir interaksiyonu var. Gittim çiftliğe. Hayatımda hiç toprakla uğraşmamışım. Ben İstanbul'da bir apartman dairesinde büyüdüm. Annem dışarı çıkmamıza bile izin vermezdi. Çok tehlikeli bir yerde. Ok meydanında büyüdüm ben yani. O yüzden hiç bilmiyorum toprak nedir, oyun nedir. Yani çocukluğum çizgi film izleyerek geçti benim. Ondan sonra bir şekilde ertesi gün oldu. Elimi toprağa değdirdim ve çalışmaya başladım. Bir anda bir vahiy indi. Ve vahiy bana şunu söyledi. Resmen benle iletişim kurdu. Dedi ki bir projeye başladım. Hayatım boyunca yazdım. Çocukluğumdan beri yazdım. İletişim kurmayı bilmezdim. Kimse beni dinlemezdi. Evimde yok gibiydim. Anneme babama ulaşamazdım. Ama hep yazardım. İşte anneme babama mektup yazardım. Yatakların altına koyardım. Kendi kendime günlük yazardım. Derdimi ona anlatırdım. Benim çocukluğumdan beri yazmayı öğrendiğimden beri onlarca günlüğüm var yani. Bana dedi ki sen zaten her gün yazıyorum. Günlüğünü insanlarla paylaşmaya başlayacaksın. Projenin adı sevgili günlük olacak. Her gün paylaştığım yazıları aynı zamanda fotoğraflar yükleyeceksin. Fotoğraflar ekleyeceksin. Ve paylaşacaksın. Geldiği anda bir anda bu ağlamaya başladım. Bir anda sanki bir yol açıldı ve bir ışık gibi yani o yol. Çok büyüyeceğini gördüm. Ve onun şeyini yaşadım yani. O duygunun yükselmesini yaşadım. Bir anda ağlamaya başladım. Hiç sorgulamadım. O yetersizlik, değersizlik zaten 6 ay üzerine çalışmışım. Üzerine yani o dönem 7 yıl neredeyse. 6-7 yıl kendi üzerimde çalışmışım. Ve artık o duygular, karanlık duygular, yetersizlik, değersizlik zayıflamış yani. Tamam dedim. O gece günlüğü yazıyorum ama nasıl? O ilk günlüğüm duruyor o gün yazdım. Yazıyorum, yazıyorum. İnsanlar okuyacak diyorum. Yazıyorum, yazıyorum, karalıyorum. Yazıyorum, yazıyorum, karalıyorum. Yarısı karalama yadılar. En sonra dedim ki ya yeter. Kendime nasıl yazıyorsam öyle yazacağım. Kapattım bir anda. O bungee jumping yaptığımdaki. Kapattım zihnimi. Bunu insanlar okuyacakmış. Umurumda değil. Ben her gün kendi günümü nasıl yazıyorsam öyle yazacağım. Başladım yazmaya. İlk günü paylaştım. İnanılmaz geri dönüşler oldu. İnanılmaz. Yani insanlar o kadar, ya çünkü o kadar kalpten bir yerden geliyor ki herkes bir bağ kurdu. 5. günde günlükler patladı. Bir anda 10.000'i aştı takip sayısı ve ilk destek olan Emre Durmuş oldu. Çok yakın arkadaşım. Çok severim. Okumuş günlüğü ve için ses kaydı atmış bana, ya Büşra bu ne? Yani ya sen cennette yaşıyorsun ve bunu aktarış bilmem ne, o heyecanını paylaşmış. Yunus balığı gibi konuşuyor. Bir anda çat diye beni paylaştı. Onun paylaşmasıyla birlikte gelen kişiler, o gelen kişilerin günlükleri birbirine atmış. Yüzlerce kişi birbirine atmış. Okuyan diğerini atmış. Okuyan diğerini atmış. Derken tabii doldu taştı bu günlükler. Ve ilk günden itibaren her okuyan da yani yazanlardan biliyorum, söyleyenlerden biliyorum. Bu günlükler kitap olmalı. Bu günlükler kitap olmalı. Sürekli bu geliyor. Ben diyorum ki ya ben kim yazar olacağım? Yani hayal, hani hep yazmışım ya, böyle bir hayal var. Ama herhalde 50, 40, 50, 60 yaşında ölmeden önce bir bilge şey var kafamda. O öyle olur herhalde, olursa. O zaman da hani belki gezdiğim ülkeleri yazarım gibi. Bir söylediler, iki söylediler, üç söylediler, dört söylediler. En sonunda dedim ki ya ben enerjinin önünü kapatıyorum. Hayırlısı dedim. Kim bilir dedim. Belki dedim. Sonra beni okuyor. Yeşim kuzu benim okuyucularımdan biriymiş. O yayın evine yollamış. Yayın evi de bana ulaştı. Ve kitabı basmak istedik. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Kitabı basmak üzere yazmak dışında hiçbir şey yapmadım. Yayın evi geldi. Basalım dedi. Basalım dedim. Bastık. İki kitap şeklinde çıktı. Birine sığmadı. Kur'an-ı Kerim gibi yazmışım yani 600 sayfa. İki kitaba bölmek zorunda kaldık. Öyle çıktı yani. Bak, sonuç olarak ruh beden zihin üçlemini ben tamamlayınca bir şekilde kendimi bir hikayenin içinde buldum. Ve oradan buraya kadar evrildi yani.
Bu çalışmalar içerisinde seni en çok çarpan ve fark edince şaşırtan o gölge tarafın neydi?
Bir narsisizm. Her zaman söylüyorum. Empatlar narsisleri çeker çünkü diğer yarısıdır. Yani sensin. Ne kadar çok verirsen aslında kendini o kadar aç bırakmış olursun. Ve kendi aç versiyonunla tanışırsın. Narsisizm. Her şeyi en iyi benim bildiğime dair olan o duygu var ya, hani hep narsistleri çekiyorum, hep beni bulurlar, enerjimi emiyorlar deyip boklayıp boklayıp aslında benim olduğumu fark etmem o kişinin. Recognize the other person is you diye bir cümle var ya, fark et ki diğer insan aslında sensin. Onun farkına varmak sarsıcıydı yani gerçekten.
Peki sence bütün gölgelerini şifalandırdın mı?
Hayır. Hepsi orada. Hepsi orada. Buraya gelmeden önce de çıkıyor. Her 40 gün içerisinde önce de çıkıyor. Her bireysel seansdan önce de çıkıyor. Diyor ki yani yapamazsın ki. Ya orada hep konuşuyor ya. Hani mesela böyle hani onun volümü açılıyor bazen. Volümü açıyor. Yapamazsın edemezsin falan. Benden yükseliyor, bir şeyler oluyor. Kendi içime kapanıyorum. Ay gibi diyorum ben aslında. Hani dönüşüm yolculuklarına. Ay gibi. Hiçbir zaman dolunay olmayız ki. Dolunayı ışık saçarı. Sonra bir şey olur. Yani gün geçer, zaman geçer. Hop kapanırsın ve karanlığa bürünürsün. Yeni ay olur. O karanlıkta işte hanginiz daha güçlüsünüz? Ya? Senin ruhun mu daha güçlü, zihnin mi daha güçlü? O karar verir seni nasıl hissedeceğini. Eğer ruhun güçlüyse karanlığın içine dersin ki tamam. Seni görüyorum yani. Senin duygu, senin yetersizlik, değersizlik. Eyvallah. Konuş. Teşekkür ederim. Ondan sonra dinlersin. Devam edersin. Yani artık ondan güçlüyüm ya. O karanlık duygulardan güçlüyüm. Onlar yok değil. Her zaman da olacak. Bu dünyada olduğumuz sürece her zaman da onlar olacak. Dost olmak yani gölgelerle.
Peki bazen düşmüyor musun yani hani her zaman da yüksek enerjide misin yoksa böyle düştüğün zaman da tam mı düşüyorsun? Nasıl oluyor oralar? Ya da nasıl çıkıyorsun düştüğünde?
Benim günlükleri okuyanlar çok iyi biliyor. Bir an gökyüzündeyim, göklerdeyim. Bir an magmaya iniyorum böyle bir anda. Çünkü ışığın ne kadar güçlüyse karanlığın da o kadar güçlüdür. Ben kendi o güçlü o karanlığı da algılamaya çalışıyorum. Şimdi artık nasıl başa çıkıyorum bununla biliyor musun? Günlük pratik. Eğer bir kişi gün içerisinde kendi ruhuyla, bedeniyle, zihniyle, ruh beden zihin birliğini bir yere getirecek bir pratik yoksa kaybolursun gidersin. Bu dünya simülasyonlarla dolu, uyarıcılarla dolu. Her gün pratiğim vardır. Ve bu defa artık daha gözlemci olmaya başladım. Yazmak özellikle çok destek oluyor buna. Gözlemci olarak bakmayı öğreniyorsun. Bu defa diyorum ki tamam çok dipte bir yerdeyim. Allah esirgesin. Çok tehlikeli bir yerdeyim. Bakalım nasılmış ya buralar? Karanlık bir odaya girip el yordamıyla görmeye çalışıyorum. Ne var burada diye. Ve dinliyorum gelen duyguları, o duygunun gücünü, bedenimdeki hissettirdiği reaksiyonu. Hepsini duyuyorum ve bir kenara yazıyorum. Viktor Frankl'ın bir tane kitabı var. İnsanın anlam arayışı diye. Mesela o şeydeyken, soykırım kamplarındayken nasıl elinde kalem kağıt olan bir tane yazdı. O kitap beni çok etkilemişti. Ben de artık karanlığın içine düştüğüm zaman elime kalem kağıt alıp yazıyorum. Yani bakalım burası nasılmış, buradan nasıl çıkılır, onları bir kenara atıp kullanmak üzerine daha gözlemci bir yerden yaklaşıyorum yani. Bu bana destek oluyor.
Peki hani çok da rahat bir işin varmış aslında. Yani istediğin zaman ücretsiz izin alabiliyorsun. Kazancın da fena değil, seni geçindirebiliyor ya da işte seyahat etmeni sağlıyor. Nasıl bırakmaya karar verdin? Çünkü bir yandan da aslında seyahat edebilmeni de sağlayan bir iş. Dolayısıyla senin
Evet.
özgürlüğünü de besleyen bir iş ama o işten ayrılma kararını almak nasıl oldu? Maddi olarak hiç endişen, kaygın olmadı mı?
Kıtlık bilinci yani Matrix içinde yaşayan herkes de var. Ve şu an savaş olmakiler de kendini sürdürüyor. Bizim ülkemizde de savaş olduğu zaman da atalarımızdan gelen de bilinç kıtlık bilinci var. Ve kıtlık bilinci bizi Matrix dediğim şey sistem yani sistem. Bu Matrix filmini izleyenler de anlar söylemek isterim. Yani o karanlık düzen kapitalizm diyebiliriz. Bu şekilde insanları zaten içinde tutuyor. Ve bende de kıtlık bilinci elbette vardı. Benim babam zengin değildi. Onun da etkisi var. Ve dediğim gibi aslında iş bana istediğim her şeyi sunuyor. Neden yani neden ayrılayım ki bir süre sonra oraya geldim ben de zaten. Ama kova çağına girdik. Bunun çok net bir şekilde idrak ettim. Tulum'da oldu bu değişim. Tulum'a gittim Meksika'da. Ve orada şunu fark ettim. Artık kova çağına girdik ya. 2020'den itibaren evet kova çağına girdik. Kova çağı nedir? Özgürlükler çağı. Kova çağında olacak işte bu ışınlanmalar, uçaklar, şeyler, uçan arabalar bilmem neler ama üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçmemiz gerekiyor. Bunu fark ettim. Yani o boyutu değiştirmek için de üçüncü boyut nedir? Gölgeler, kıtlık bilinci, korkular, seni o aşağıda tutan şeyler, yükselmeni engelleyen şeyler. E ben zaten çoğundan özgürleştim ve yavaş yavaş kova çağının o frekansına çekilmeye başladım. Ve Tulum'a gidenler eğer derinlemesine, eğer 3 haftadan fazla kalırlarsa anlayacaklar söylediğimi. Yoga Kiyo dergiye de yazdım Tulum'u bu arada. Eğer Yoga Kiyo aboneli olanlar varsa okuyabilirler. Orada da bahsettim. İnanılmaz bir frekans var orada ve şunu fark ettim. Yani insanlar bana işlerinden istifa ettiklerini söylemeye başladılar. Anlatmaya başladılar. Ve bu şu demek yani bir şey çok duyuyorsak evren bize oradan bir şey vermeye çalışıyor. Ve bir gün bir kıza dedim ki ya tamam anladım. Ne oldu dedi. Dedim evren bana işimden istifa etmem gerektiğini söylüyor. Ve o zamana kadar tek hayalim işimden istifa etmekken evren buna izin vermedi bir şekilde. Önüme hep engeller çıktı çünkü orada öğrenmem gerekenler vardı. İş arkadaşlarımla şu an kadınlarla birlikte çalışıyorum ve ileride doğum üzerine yeni işte projelerimiz olacak. Onları gözlemlemem için. Yani bir kadın sistemin içinde çalışırken annelikle nasıl bağlantıda nasıl değil? Bir insan gölgeleri yüzünden nasıl sisteme bağlı kalıyor ve korkuları yüzünden nasıl hareket edemiyor? Bunların hepsini sahada gözlemlemem için kalmışım yani. Ve artık gitmem gerekiyordu. Ve tam benim hayalim olacak yani. Evren beni destekliyor. Bu defa ben korktum. Ya dedim ben nasıl istifa edeceğim? Ben nasıl yapacağım? Yani para kazandığım bir kanal yok ki. Yok o zamanlar hiçbir şey yok. Bireysel seanslar bir şey yok. Daha bu seneden bahsediyorum. Şubat ayı. Şubat'ın sonuydu galiba. Ve ne yapacağım? Paniğe kapıldım. Tulum aşırı pahalı. Ama evren diyor ki burada kalman gerek. Bir yandan kaçmaya çalışıyorum. Bir yandan sakal çakmayı temiz ediyor. Yani yangın yeri. Anka kuşu çalışıyor. Yakıyor beni ve küllerimden doğurmaya çalışıyor. Biliyorum ki zamanımız kısıtlı o yüzden ayrıntılara giremiyorum. Bir bırakmam gerektiğini hissettim. Ve dedim ki ne yapacağım hani Allah'ım bana da yardım et. Ben şu an bu işi bırakamam. Bana yardım et. Bana destek ol. Nasıl bu süreci kolaylaştırabilirim? Ondan sonra kulağıma bufo, bufo, bufo diye bir şey gelmeye başladı. Bu da bir plant medicine, bitkisel, ya bitkisel bir ilaç değil aslında, bir hayvan ilacı. Bu bir kurbağa var. Kurbağa yazın yani aylarca nefes almadan yaşayabilen bir kurbağa. Nefes al, kış uykusu gibi düşün. Sırtında salgılanan bir 5-MeO-DMT ile birlikte yaşayabiliyor. Neyse, bufo gelmeye başladı ve ölüm deneyimi biliyorum. Hani ayahuasca'da mesela bunu söylemeyebilirim. Her zaman böyle olmaz ama Lufo eşittir ölüm. Allah'ım bu bana geldi ya, dedim ki istemez olaydım destek. Ben bunu nasıl yaparım? O zaman da işte bir tane komünitede yaşıyorum. Ormanın ortasındayız. Ormanda jaguarlar falan var. Ya inanılmaz bir ortamdayım yani. Ve orada işte sosyal medyaya destek oluyorum yavaş yavaş. Gönüllü çalışarak, çünkü çok pahalı tulum yani. İnanılmaz kiraları ödeyemem. Bu geldi bana, bu foya. 2-3 hafta sadece kendimi hazırladım. Ölürsem ne olacak? Ölürsem ne olacak? Ya ölürsem? Ve o dönem Türkiye'de depremler oldu. Türkiye'de Anka kuşu çalıştı. Türkiye'de herkes ölümle bir yüzleşti zaten. Ve ben de tulumda ölümle savaşıyorum, boğuşuyorum o zaman. Ya ölürsem, ya ölürsem. Türkiye'deki deprem bana bir şekilde destek oldu. Dedim ki öleceksem öleceğim. Eğer ölmem gerekiyorsa bu ilaç sadece bahane olacak. Ve eğer ben yaşayacaksam beni bu dünyada hiçbir şey öldüremez. Bir anda bir teslimiyet geldi ve o ilacı aldım. Gittim, geldim. Ve bu dünyayı benim yarattığımı gerçeğiyle yüzleştim. Bir anda kendimi bir boşluğun içinde buldum ve dedim ki vay anasını ya. Her şeyi ben yaratmışım. Bütün korkularımı ben yaratmışım. Bütün çalıştığım işleri, şu an sahip olduğum borçları beni geriye çeksinler diye aslında ben yaratmışım. O zaman değiştirebilirim. Önce bir depresyon geldi tabii, ben kendi hayatımın yaratıcısı olduğunu görünce bir depresyon geldi. Çünkü kimseyi suçlayamazsın artık yani. Kurban bilincinde yok artık, anladın mı? Ya bunu yani yaratmışım. Bu korkuları ben mi yarattım gerçekten diye. Ondan sonra dedim ki tamam, ben yarattıysam bozabilirim bu oyunu. İstediğim gibi şekillendirebilirim. Bir anda bir aydınlandım ve dedim ki bu dünya benim oyun alanım. Ne olabilir ya en kötü? En kötü ölürüm. Öldüm geldim. Ölüm dünyadaki en güzel, en kolay deneyimmiş. O kadar rahat, o kadar ışıklı, o kadar güzel. Bu kadar güzel bir deneyimden korkuyormuşsun ve dünyadaki bütün korkuların kaynağı ölüm korkusu. Ve artık ölümden korkmazsa bir insan bu dünyada neden korksun ki artık? Değil mi? Tamam dedim. Bırakıyorum bu an işi. Bırakıyorum. Ve o dönem işte para kazanmaya başlamam lazım. Ne yapacağım? Ben ne ya benim yeteneklerim? Ya insanlar bana kitabı yazdıktan sonra özellikle hep tavsiye istiyor, soru soruyor. İşte beni de gör, çünkü reflektör olduğum için insan dizaynım. Ayna gibi insanların ruhundaki blokajları vesaire görebiliyorum. Alanındaki baskın duygular, özellikle bu fodan sonra işlenmemiş duyguları görebiliyorum. Psikik güçler çıktı. Ve dedim ki tamam bunu yapayım. Bu sırada yetersizlikle de boğuştum tabii. Ama hayat öyle bir itiyor ki beni. Yap. Başla. Ve o zaman Instagram'da takip edenler biliyor. Kıpkırmızı bir suratla paylaşıyorum. Yani ne yapacağım bilmiyorum ya. Öyle hissediyorum ki sanki kendi kendimi doğuruyorum. Doğum anındayım. Hani o doğum en acılı anı vardır ya, tamam. Artık o son bir feryatla çıksın denilen o. O feryat anındayım ve çok sıkışmışım. Ama bu da evrenin şunu söylemesi aslında. Yeteneklerini artık kullanmaya başlaman lazım. İnsanlara artık destek olman lazım. Kendini temizlediysen şifaya aracı olmak zorundasın. Kendini şifalandıran şifacı olur. Başka bir yolu yok. Bu bizim sorumluluğumuza dönüşür yani. Ondan sonra tamam dedim. Bütün o korkulara, yetersizliğe, değersizliğe rağmen açtım ilanı. Dedim bireysel seans vermeye başladım. Nasıl yapacağım yazdım. Var çünkü, doldurmuşum heybemi. Yazdım, yattım uyudum. Sabah bir kalktım, 2 ay dolmuş. Bütün randevu 2 ay dolmuş. O zaman anlıyorsun işte doğru yolda olduğunu. Ve başladı bu çalışmalar. Üzerine kendi gölgelerimle çalışmalar. Üzerine yavaş yavaş insana, çünkü çok soru geliyor. Ama teker teker alamıyorum. Yetmiyor seanslar. Tamam o zaman ben online buluşmalar yapayım. Çok sorulan sorulara cevap vereyim. Online buluşma. İlk buluşmaya bir 35 kişi geldi. İkinci buluşmaya 50 kişi geldi. Üçüncü buluşmaya şu geldi. Gölge çalışmasına 100 kişi geldi. Onun üzerine çok. Yani evren destekliyorsa bir şekilde bu alan açıldığında hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsan o yol doğru yoldu. Ondan sonra iç sesimi dinleyip ona uygun korkmadan hareket etmeyi öğrendim. Ondan sonra zaten bolluk, bereket aktı. Çok şükür. Çok şükür hala akıyor. Şunu söylemek istiyorum izleyenlere. Şu an çalıştığın işte mutlu değilsen, eğer yaptığın işi içinde coşku, neşe duygusu, haz duygusu olmadan yapıyorsan, oradan aldığın paranın sana bereket getirmesi mümkün değil. Neşenin bereketi olmazsa, hayatın bereketliyse, hayatında para varsa, istediğin her şeyi alabiliyorsan bile neşen bereketlidir. Ve hizmet etmiyorsa bu kolektife, yaptığı şeyin hizmet etmediğini hissediyorsa, anlamsızlık, manasızlık hissediyorsa, oradan gelen enerji, para eşittir bereketi olmaz. Ve topluma da fayda sağlamış olmaz. Kendi içindeki o boşlukla birlikte ölür gider yani, onu söylemek istiyorum. Ve böyle gitmesin hayatlarımız. Bu yolculukta bir kişi gerçekten kendi içinde o coşku hissettiği bir şeyi yapar, yaptığı yola güçlü bir şekilde, gerçekten kararlı bir şekilde adım atmaya niyet etse bile yeterli. Yani niyet ettiğim zaman da evren. Çünkü ben istifa etmeden önce yapmaya başladım bunları ve o zaman akmaya başladı. Ve sadece istifa etmeye gerçekten niyet etmiştim. Yani bir kişi gerçekten tamam bu bana hizmet etmiyor deyip o yürekli adım atarsa evren destekliyor. Ama onu görmesi gerekiyor. Yani kendi içindeki o ateşin harlanışıyla hareket ettiğini ve gerçekten kararlı olduğunu görmesi gerekiyor. Ve ondan sonra gerçekten oradan akan paranın bereketi. Yani diyorsun ki yahu benim bolluğumu, bereketimi kısıtlıyormuş bu iş. Ne kadar fazla para kazanıyorsan kazan. Asıl kısıtlayan oymuş. Oradan gelen para değil, para değil yani. Asıl mesele diğer kalbinin aktığı yerden kazandığın neyse o. Para, para sadece bir söz enerjinin yanında yani. Da materyalist bir şey.
Peki senin bu yolculuğunda sana ilham olan, aynı o insanın anlam arayışı kitabı gibi önerebileceğin bir kitap, bir podcast veya bir film var mı?
Şöyle ben çok okumam ya da çok film de izlemem. Yani benim hani ikiz kardeşim var mesela, çok gezen mi bilir çok okuyan var ya, ben çok gezerim mesela, ikiz kardeşim çok okuyan. Ve evet tabii yani okuduğum kitaplardan hayatımın yönünü değiştirenler oldu. Mesela teslimiyet konusunda Siddhartha kitabı beni gerçekten destekledi. Olman gereken yerdesin. Bir şey geç kalmıyorsun. Ne yaşıyorsan o yaşaman gereken şey. Podcast dinlemem çok fazla. Yani görmem lazım benim mesela. O iki kişi konuşurken mimiklerini görmem lazım vesaire gibi. Podcast çok dinlemiyorum. Film olarak da film izlemeyi bu konuda ateşe tutulabilirim ama zaman kaybı olarak görüyorum. Deneyimi atlayıp kendim böyle bir film karakteri gibi görüp kendim yapmayı hep daha çok seviyorum yani bir şeyleri. Ama gerçekten hasta olduğum dönemde mesela çok film izlemek zorunda kaldım. Çünkü ben yapamıyorum ya. Hani o dönemlerde yapanları izleyeyim. Benim Into the Wild bilenler vardı, yabanın çağrısı galiba Türkçesi. O benim bütün bakış açımı değiştirdi ve şuna getirdi beni ya. Yalanlarla dolu bir ömür yaşamaktansa bir gün yaşayayım ama katle olsun. O adamın o heroik yiğitçe ölüşü bana çok ilham olmuştu gerçekten.
Önümüzdeki dönem projelerin var mı peki?
Ya çok proje çok. Şimdi Kundalini eğitmenlik eğitimini bitirdim. Artık Kundalini ile, çünkü bufa deneyiminden sonra şunu fark ettim. Bütün hayat bizim bir kalbimizin yansımasıysa, etrafında gördüğün hiçbir şey senden ayrı değil. O zaman o dışarıdaki projeksiyonu değiştiremiyorsak, bedeni değiştir, çünkü değiştiremeyiz. Dışarıdaki projeksiyon, hani film gibi, onu değiştiremeyiz. Filmin aktığı yeri, o projeksiyonun içini, orayı değiştirmek gerekiyor. O da beden. Bedenin kilitlerini çözmeyi öğrendim. Ve hangi neresi neyi sembolize ediyor, bunu öğrendim. Matematik gibi anatomik bir şekilde çalıştım. Yavaş yavaş artık nokta atışı çemberler açacağız. İlişkiler üzerine, ilişkileri şifalandırma üzerine, bolluk bereket üzerine ve kundalini çalışmaları yapacağız. Bu ilerleyen süreç. Ya bu online çalışmalar. Bütün çalışmalarım online benim şimdi. Ama inzivalar başlıyor Türkiye'ye döndükten sonra. Hem kendi Ayşe kabilesi inzivası, sadece Ayşe kabilesi üyeleri gelebiliyor. Sonra bir genel bir inziva yapmayı düşünüyorum. Bir tane kale inzivası var. Bulunan bir kız kardeşle birlikte yapıyoruz. Bunların hepsini zaten söyleyeceğim Instagram'dan. Ama asıl proje bu var. Başlangıç. Asıl proje değil. Hayal de değil. Hedef. Türkiye'de dulayım biliyorsun aynı zamanda. Hawaii'de dulalık eğitimi aldım. Ve o dulalık eğitimi sonrasında zaten içimde olan, ben evde doğdum çok şükür. Özgür doğumu destekleyecek bir alan açmak. Benim uzun vadede hedefim bu. Ve çok da uzun olmayacak bu vade. Bunu gerçekleştirmek. Türkiye'de bir alan açmak ve bu alanda doğu batı tıbbını birleştirip kadınların ilaçsız müdahalesi, doktor ya da işte o eldivensiz, ışıksız, kız kardeşlik içinde, güven içinde, suyun içinde ya da neyin içinde olmak istiyorsam, onun için de dualarla ya da mantralarla neye inanıyorsa güvenli bir şekilde kendi çocuğunu doğurduğu alanlar yaratmak istiyorum. Niyetim bu.
Çok
İnşallah
güzel.
ileride
İnşallah olsun.
göreceğiz.
Çok güzel niyetler.
İnşallah.
Peki yolda olanlara ne söylemek istersin?
Asla pes etme. Kitap cümlesi gibi oldu. Asla pes etme. Nerede karanlık olursa olsun. Bazen bir Mevlana'nındı galiba bu söz. Eğer etrafındaki her şey karanlıksa kendine dön bak. Belki de ışık sensindir diye. Ve ışık olduğun zaman hepimizin o kalbindeki ışık, Yaradan'ın ışığı. Biz onun parçalarını oluşturuyoruz. Ve her zaman en kötü görünen günde bile güneş doğuyor. Güneş her zaman doğuyor. İyiye, güzele, neşeye, coşkuya da tutunmadan, acıya, öfkeye, suçluluğa, utanca da tutunmadan, hayatı geldiği gibi hayatın bütün duyguların içinden geçerek yürümek ve asla pes etmemek. Düşmemek değil, hepimiz düşüyoruz. Yollar karanlık ve şu an kolay değil. Oradaydım biliyorum. Ama asıl mesele düştükten sonra kalkmak, tekrar kalkmak, inatçı olmak. Evren inatçı ruhları seviyor. Düştüğün yerden tekrar kalkmak, düştüğün yerden tekrar kalkmak. Kendi gözlüğünü kendin silmek. Evet, bu dünyada hem herkesle biriz hem de bir başımızdayız. Ve kendimizi bizden başka kimse kurtaramaz. Asla kurtarıcı beklemeyin.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Doyamadım. Daha da uzun sohbet etmek isterdim. İlham oldun. Sağ ol.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel aktı. Nasıl gitti? Bir yer çok konuştum, çok dağıldım. Biliyorum ama
Hayır, çok güzel
inanılmaz bir
aktı.
akıştı. Çok güzel bir alan tutuyorsun. İnanılmaz güvende hissettiriyor alanın. Ve akıyor bilgiler ya da işte neyse o akan. Çok teşekkür ederim davetin için.
Canım
Ben de seni
benim.
Ayşe kabilesine bekliyorum, biliyorsun. Bekliyoruz. Yani bütün peri kızları seni heyecanla bekliyor.
İnşallah.
Teşekkür ederim.
Canım benim, çok
Çok
sağ ol.
teşekkür ederim.
Gönlünce olsun orada Tayland'da ve seni Türkiye'de de heyecanla bekliyorum gerçekten de buluşmayı, kavuşmayı burada. Ve sizlere de çok teşekkürler. Benim için gerçekten hani kalbimi ve ruhumun her bir köşesine dokunan bir sohbet oldu. Gerçekten bitmesin istedim. Umarım sizin için de böyle ışık olmuştur kalbinize. İşte sıkıştığınız yerlere böyle ferahlık olmuştur. Nefesinizi genişletmiştir. Ve gerçekten aslında yapabileceğinizi fark etmenizi sağlayan bir sohbet olmuştur. İki duyurum var bu arada. Bu programı 18 Kasım Cumartesi günü dinleyecek olanlar için. 19 Kasım'da sevgili Aylin Çevik'le beraber benim de asistanım yaptığım dişil enerji döngüsüne nefes çalışması olacak. Ona katılmak isterseniz eğer ailenin Instagram adresinden ya da bana yine Instagram adresine ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ve diğer ikinci duyurum da 22 Kasım'da aşk buluşmasının altıncısı olacak. Kübra Saatçioğlu şamanik bir çalışma yaptıracak. Arzu Özer meditasyon çalışması yaptıracak ve sevgili Fatma Açar da nefes terapi seansı yapacağız. Eğer yine aramızda olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz ve kayıt formunu doldurabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.